Ayrım 42, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 501. Drew Pave sokağındaki apartman dairesinin merdivenlerinden iniyordu. Kafası karışık, şaşkın bir haldeydi. Şu sıradan stenograftı kimdi hiçbir fikri yoktu. Ama kızın statüsünden pek etkili bir yerde olmadığı belliydi. Ancak Robert Durbain gerçek bir şoktu. Muhaberatın kurt subayı Bobby Durbain, hava muhaberatının kıdemli uzmanı. Daha birkaç gün önce Drew'yu o sihirli bilgisayar ekranında tespit edip ilk elçilik arabalarını göndermiş ve onu bir Neo saldırısından kurtarmamış mıydı? Anlaşılmaz bir durumdu. Durbain sessiz bir adamdı, aklı başında biriydi. Çok uzmanlık gerektiren bulmacalar çözmeyi severdi. Fedakardı, eli açıktı. Genç arkadaşları gün boyu süren iş bombardımanından biraz nefes alabilsinler diye gece yarısından sabaha kadar olan nöbetleri kendisi alırdı. Yoksa bir başka Robert Durbain daha mı vardı? Asıl yüzü çok gizli olan, terk edilmiş diye günün ilk saatlerini tercih eden bir adam. Belki böylece kendi mesajlarını hava yoluyla özel ayarlanmış frekanslar üzerinden başkalarına gönderip onların şifrelerini okuması daha kolay oluyordu. Tam teçhizatlı elçilik arabaları neden içinde nazilerin bulunduğu limuzin köşeden süzülüp her yana kurşun yağdırıp C-12 adlı Neo'yu öldürdükten bir dakika kadar sonra olay yerine varmıştı. Bobby Durbain nazileri önceden uyararak bu katliamı idare mi etmişti yoksa? Yanıtlanması gereken sorular bunlardı. Kimliği belirsiz sıradan elçilik stenografının da izi sürülmeliydi. İkisi de sabahı bekleyebilirdi. Şimdi sırada Peder Neumann'ın danışmanı Antoine Lavolette vardı. Şu emekli peder ve eski istihbarat şifrecisi. Drew adresi bir telefon rehberinden kolaylıkla buldu. İki sokak ötede boş bir taksi gördü. Saat gecenin biri olmuştu ama tam saati diye düşündü. Tanrı'nın artık cübbesini çıkarmış hizmetkarı yaşlı peder Lavolette'le karşılaşmanın tam zamanı. Belki onun da deşilmesi gereken sırları vardı. Quai de Grenelle'deki ev beyaz taştan ve yeşile boyanmış ahşaptan yapılma üç katlı sağlam bir yapıydı. Eski zaman resimlerindeki evlere benziyordu. Eh, sahibinin gelirinin de sağlam olması gerekirdi. Çünkü bu semtte gayrimenkul fiyatları bakımından Montaigne Caddesi ile yarışıyordu. Buraları kıyıda köşede kalmış zenginlerin değil, gerçek zenginlerin yerleriydi. Eski şifre uzmanı ve emekli, dünyalığını bayağı sağlamlaştırmış olmalıydı doğrusu. Drew kısa bir merdiveni çıkarak işlemeli yeşil kapıya geldi. Kapıdaki pirinç isim plakası ve kapının kulpu sokak lambalarının ışıkları altında parıldıyordu. Zili çalıp bekledi. Saat 1:26 geçiyordu. 1:29'da kapı üzerinde bir sabahlık olan şaşkın ve endişeli bir kadın tarafından açıldı. 35 yaşlarındaydı belki. Açık kumral saçları uykudan karışmıştı. ''Aman tanrım, gecenin bu saatinde ne istiyorsunuz?'' diye söylendi Fransızca olarak. ''Ev sahibi uyuyor.'' ''Vous parlez anglais?'' diye sordu Latam, siyah kılıflı büyükelçilik kimliğini yukarı tutarak. Bu hem güven verici hem de merak uyandırıcı bir belgeydi. ''Çok az.'' diye karşılık verdi görünüşe göre evin bakıcısı olan kadın sinirli bir şekilde. ''Monsieur Lavolette'i görmeliyim. Çok önemli bir mesele ve sabaha kadar bekleyemez.''
''Dışarıda bekleyin, kocamı çağırayım.''
''Kocanız Monsieur Lavolette mi?''
''Hayır, hayır, patronun şoförü. Ama başka görevleri de var. Ayrıca benden daha iyi Anglais konuşur. Şimdi dışarı.''
Kapı sertçe kapandı. Drew küçük tuğla sahanlığın dışında kaldı. Tek rahatlatıcı şey kadının dış kapı ışıklarını yakması ve girişi aydınlatmasıydı. Birkaç saniye sonra kapı tekrar açıldı. Kocaman, adaleli bir adam ortaya çıktı. O da bir robe de chambre giymişti. Geniş yüzü, yapılı göğsü ve omuzları sanki antrenmana artık ihtiyacı olmayan bir hokey defans oyuncusuymuş görüntüsü veriyordu. Bu büyüleyici görüntünün ötesinde Latham'ın gözleri adamın robe de chambre'ın sağ cebindeki şişliğe takıldı. Bir otomatiğin siyah çelik kabzası cep ağzındaki açıklıktan rahatça görülüyordu.
''Patronla ne işiniz vardı Monsieur?'' diye sordu adam şaşırtacak kadar kibar bir ses tonuyla.
Hükümet, devlet işleri diye yanıtladı Drew, tekrar hüviyetini yukarıya kaldırarak. Sadece Monsieur Lavolette'in kendisine aktarılabilir. Şoför Latham'ın hüviyetini alıp sahanlığın ışığında inceledi.
Ve Amerikan hükümeti.
Benim dalım istihbarat, ikinci şubeyle beraber çalışıyorum.
Ah şu ikinci şube, Etrange, emniyet teşkilatının gizli birimleri derken şimdi de şu Amerikalılar. Ne zaman patronu yalnız bırakacaksınız?
Kendisi çok önemli ve bilgili bir kişidir. Her zaman için acil olaylar gelişiyor.
Aynı zamanda uykuya ihtiyacı olan yaşlı bir adamdır da. Özellikle eşinin ölümünden sonra. Şapelinde saatler boyu hanımıyla ve tanrıyla konuşur.
Yine de onu görmem gerek, o da böyle isterdi. Bir arkadaşı Fransa ve Amerika hükümetlerini ilgilendiren bir olaydan dolayı müthiş bir belanın içinde olabilir.
Sizin gibi insanlar hep acil acil diye çığlık çığlığa koşturursunuz. Sonra istediğiniz şartlar yerine gelince de bilgilerin üzerine haftalarca, aylarca, hatta yıllarca yatarsınız.
Nereden biliyorsunuz bunu?
Çünkü ben de sizlerle beraber yıllarca çalıştım. Tüm diyebileceğim bu. Söyleyin bakalım, neden inanacakmışım size?
Çünkü Allah'ın cezası erir. Saat gecenin 1:30 olmuş ve ben de buradayım.
Neden 8:30 veya 9:30 değil? Niye patronun ayakta olabileceği bir saat değil?
Soru çok safça sorulmuştu. Şoförün sesinde hiçbir tehdit belirtisi yoktu. Haydi aslanım, üzme beni. Anlamadın mı hala? Bu saatte evde karım ve 3 çocuğumla beraber olmayı istemez miydim? Gürültülü bir dönme sesi bu yalanı kesti. Kocaman adam içgüdüsel bir şekilde arkasına döndü. Kapı biraz daha açıldı ve sahanlık ile uzun koridor ortaya çıktı. Holün sonunda ufak bir pirinç kafes vardı. Birkaç saniye içinde minyatür bir asansör göründü.
Hugo diye zayıf bir ses duyuldu içerideki beyaz saçlı adamdan. Neler oluyor Hugo?
Zili duydum, ardından da birileri İngilizce bir şeyler tartışmaya başladı.
Kapınızı kapatsaydınız çok daha iyi olurdu patron, böylece uyanmazdınız.
Tamam tamam, benim üzerime çok fazla düştünüz son zamanlarda. Şimdi şu lanet şeyden çıkmama yardım et, zaten uyumuyordum da.
Ama anla, sizin pek bir şey yemediğinizi ve dizlerinizin üzerinde şapelde 2 saat geçirdiğinizi söylemişti.
Hepsi hayırlı amaçlar için evladım, dedi eski peder Antoine Lavolette.
Asansörün iskemlesinden kalkmasına yardım ettiler, sonra dikkatle koridora çıktı. Kırmızı kareli bir robe de chambre vardı, boyu 1.90 civarındaydı ama açlıktan ölüyormuş gibi, zayıflıktan avurtları çökmüştü. Gotik bir azizin yüz hatları oyulmuştu sanki yüzüne. Kartal gibi bir burun, ciddi görünüşlü kaşlar ve iyice açılmış gözler.
Tanrı'nın benim dualarımı işittiğine gerçekten inanıyorum. Ona dedim ki, madem ki o yarattı her şeyi, benim karıma karşı olan duygularımdan da o sorumlu. Hatta ona çıkıştım bile. Çünkü ne İsa ne de kutsal yazıtlarda bir papazın evlenmesini yasaklayan hiçbir şey yoktu.
Eminim ki sizi duyuyordu patron.
Eğer duymadıysa, onunla karşılaşınca şu sürekli diz ağrılarımı yüksek sesle şikayet edeceğim. Acaba Tanrı'nın da bükmesi gereken dizleri var mı? Tabii vardır. Biz onun görüntüsünde değil miyiz?
Yaşlı adam Latham'ın önünde durdu. Latham bu arada hole girmişti.
Vay vay vay, kimmiş bu gelen bakalım? Gecenin ortasında izinsizce içeri dalan yabancı, sen kimsin?
Benim efendim, adım Latham. Amerikan Büyükelçiliğinde konsolosluk operasyonları görevlisiyim. Şoförünüz hala hüviyetimi elinde tutuyor.
Tanrı aşkına ver onu çabuk, geri ver Uga.
Bu saçmalıkları kes artık, diye emretti eski papaz, birdenbire ürpererek başı titredi. Saçmalık mı efendim, diye sordu Drew.
Dostum Hugo, Roma muhafız kıtası Pretoryan muhafızlarındandı. Yabancı lejyonlardan alınarak Saigon komutanlığı emrine verilmişti. O zamanlar gencecik delikanlıydı. Sizin Amerikalılar onu orada yalnız bıraktılar ama tek başına kurtulmayı başardı.
İngilizceyi güzel konuşuyor.
Konuşması da gerekir. Amerikalıların yönetimi altında özel tim subayıydı. Hiç Pretoryan muhafızı veya Saigon'da Fransız subayları diye bir şey duymadım.
Pretoryan adı intihar birliklerine verilen bir attı ve o harekatta daha hiç duymadığınız neler oldu? Amerikalılar onlara lejyondayken kazandıklarının 10 katı maaş veriyorlardı. Onlar da hatların arkasından bilgiler getiriyorlardı.
Sizler çok kolay unutuyorsunuz. Güneydoğu Asya'daki yönetici kadrolarında Fransızca İngilizce'den çok daha iyi bilinen bir dildi. Evet, şimdi neden buradasınız?
Peder Manfred Neumann.
Anlıyorum, dedi Lavolet gözlerini Latham'a dikerek. Gözleri bir hizadaydı. Çünkü eski peder de Drew'nun boylarındaydı. Bize kütüphaneye kadar eşlik et Hugo. Monsieur Latham'ı da silahının verdiği sıkıntıdan kurtar. İşimiz bitene kadar senin yanında dursun.
Oui, patron. Şoför bir yandan Latham'ın hüviyetini geri uzatırken bir yandan da sağ elinin parmaklarıyla silahı vermesini isteyen bir işaret yaptı. Hugo'nun bakışlarının ceketinin sol tarafındaki bir şişliğe odaklandığını fark edince Latham yavaşça elini içeriye sokup otomatiğini çekip çıkardı.
Merci monsieur, dedi şoför silahı alıp Drew'ya kimliğini uzatarak.
Patronunun dirseğini tutup onlara yol gösterdi. Bir kemerden geçtiler. Duvarları sıra sıra kitaplarla dolu, ağır deri koltukların ve mermer masaların olduğu bir odaya girdiler.
Rahatınıza bakın Monsieur Latham, dedi Lavolet bir iskemleye oturup karşısına geçmesi için Drew'ya işaret ederek. Acaba içecek bir şeyler alır mıydınız? Ben alacağım. Bu saatteki konuşmalar biraz üzüm tadı ister eminim.
Siz ne alırsanız ben de ondan alırım.
Aynı şişeden elbette, dedi eski peder gülümseyerek. İki kurvaziye Hugo.
İyi bir tercih, dedi Latham şık döşenmiş yüksek tavanlı kütüphaneye bakarak. Burası ne kadar güzel bir oda.
Tutkulu bir okur olarak amaçlarıma uyuyor diye katıldı Lavolet. Konuklarım bana her kitabı okuyup okumadığımı sorup da benden genellikle 2-3 kez cevabını aldıklarında hep şaşırmışlardır.
Bu inanılmaz.
Siz de benim yaşıma geldiğinizde Monsieur Latham, kelimelerin televizyondaki uçuşan imgelerden daha kalıcı olduklarını keşfedeceksiniz.
Kimileri de bir resim 1000 kelimeye bedeldir der.
10.000 fotoğraftan bir tanesi belki. Evet, bunu inkar etmiyorum. Ancak bir resim aşina olunan her şeyi siler süpürür, hatta bir tablo bile.
Bilemiyorum. Bu konuda pek düşünmemiştim.
Düşünmemişsinizdir. Muhtemelen zamanınız yoktu. Sizin yaşınızdayken benim de hiç olmazdı.
Brandy kadehleri geldi. Her birinin içinde tamı tamına aynı miktarda içki vardı.
Teşekkür ederim Hugo, diye devam etti emekli şifre uzmanı ve eski papaz. Bir de kapıları kapatıp holde bekleyebilirsen çok memnun olacağım.
Oui patron, dedi şoför. Sonra odadan çıktı ve çift kanatlı kapıyı çekip kapadı.
Peki Drew Latham, benim hakkımda ne biliyorsunuz, diye sertçe sordu Lavolet.
Evlenmek için pederliği bıraktığınızı ve bir de gençliğinizde Fransız istihbaratında çalışan bir şifre çözücü olduğunuzu. Bunların dışında hemen hemen hiçbir şey.
Aa tabii, Manfred Neumann hariç. Bana kendisine bir sorununda yardım ettiğinizi söylemişti.
Ona uzman bir psikiyatristten başka kimse yardımcı olamaz. Bunu kendisine de söyledim.
Kendisine dini danışmanlık hizmeti verdiğinizi, çünkü bir zamanlar sizin de aynı sorunları yaşadığınızı söylüyor.
Bu kuyruklu bir yalan. Ben bir tek kadına aşık oldum ve 40 yıl ona sadık kaldım. Neumann'da ise pek çok kadınla birlikte olma arzusu var. Tercihini yaparken de sadece yer ve zaman müsait mi ona bakar. Bir de en yüksek uygunluk derecesine göre. Ona yalvardım. Yardım iste, yoksa bununla kendi kendini mahvedeceksin diye. Gecenin bu saatinde bana bunları söylemeye mi geldiniz?
O maksatta gelmediğimi biliyorsunuz. Neden burada olduğumu biliyorsunuz. Çünkü size kim olduğumu söylediğimde yüzünüzdeki ifadeyi gördüm. Tepkinizi saklamaya çalıştınız. Ama sanki midenize okkalı bir yumruk yemiş gibiydiniz.
Neumann size benden söz etti ve siz de başkasına söz ettiniz. Kimdi o?
Anlamıyorsunuz, hiçbiriniz de anlayamazsınız, diye omuzlarını silkti Lavolet derin derin iç çekerek.
Neyi anlayamayız?
Hepimizi boyunlarımızla, iplerle ellerinde tutuyorlar. Sadece bizim boyunlarımızla değil. Sadece böyle olsa o zaman kurtulmak kolay olurdu. Ama diğerlerini de, başka bir sürü insanı da.
Neumann size Albay Webster'ın kim olduğunu söyledi değil mi? Onun Latham adında biri olduğunu.
İsteyerek değil, ben aldım o bilgiyi ondan. Çünkü durumu biliyordum, bunu yapmak zorundaydım.
Neden?
Lütfen, ben yaşlı bir adamım ve çok az zamanım kaldı. Hayatımı daha da karmaşık bir hale sokmayın.
Bak sana ne diyeceğim peder, senin azman golilin tabancamı almış olabilir. Ama ellerimde bir silah kadar işe yarar. Ne yaptın?
Dinle beni evladım.
Lavolet brandisini iki yudumda bitirdi, başının titremesi yeniden başlıyordu.
Karım bir Almandı. Kilise beni savaştan sonra dini bir görevle Mannheim'a gönderdiği zaman tanıştım onunla. Evli ve iki çocukluydu. Eski bir Wehrmacht subayı olan küfürbaz bir kocası vardı. O sırada bir sigorta şirketi işletiyordu. Birbirimize aşık olduk. Umutsuz bir aşktı bu. Ve ben kiliseden ayrıldım hayatımızın sonuna kadar birlikte olabilelim diye. O da bir İsviçre mahkemesinde kocasından boşandı. Ama Alman yasalarına göre çocuklar adamda kaldı. Onlar büyüdüler, çocukları oldu, sonra onların çocuklarının da çocukları oldu. İki ailede karımla aralarında kan bağı olan 16 kişi var. Karım hepsine düşkündü, ben de öyleydim.
Yani onlarla teması kesmedi.
Temas halindeydi. Fransa'ya taşınmıştık, yeni bir işe başlamıştım. Bu işimde eski çalıştığım servislerdeki meslektaşlarımın hiçbir yardımı olmadı. Sonra yıllar geçtikçe çocuklar da bizi sık sık ziyaret eder oldular. Hem burada Paris'te hem de yazları Nice'deki evimizde. Ben de onları kendi kanımdanmış gibi sevmeye başladım.
Doğrusu babaları nasıl olmuş da annelerini görmelerine izin vermiş çok şaşırdım dedi Drew.
Bunu umursadığını sanmam. Onu tek ilgilendiren şey masraflardı ki onları karşılamaya seve seve razı olurdum. O da yeniden evlendi. İkinci karısından 3 çocuğu daha oldu. İlk 2 çocuk, yani karımdan olan çocuklar, öyle sanıyor ki daha ziyade bir dert, bir engeldi onun için. Çünkü ona kiliseye karşı yeminini bozmuş ve bir Alman iş adamının hayatını alt üst etmiş bir papazı hatırlatıyordu. Aslında bir Wehrmacht subayının hayatını. Şimdi anlamaya başladınız mı?
Aman tanrım diye fısıldadı Latham, gözleri bir kez daha Lavolet'in gözlerine kilitlenmişti.
Bu yutturmaca, o hala bir Nazi. Tamamıyla, tek farkla, elinden bir şey gelecek halde değil artık, yıllar önce öldü. Ancak hareket tarafından derhal kabul edilen bir vasiyet bıraktı geriye. Kendi çocukları ve onların da çocukları. Bir zamanların çok saygın bir din adamına ve Fransız istihbaratının hala güvendiği eski bir papaza ulaşmanın mükemmel yolları.
Sizin hayatınız Bay Latham.
Sizin hayatınıza karşılık çoluk, çocuk, kadın erkek, 16 masum insanın hayatı isteniyor. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?
Sizin yaptınız herhalde diye katıldı Drew. Söyleyin ne yaptınız, kime ulaştınız?
O insanların hepsi öldürülebilir. Bu da anlıyor musunuz?
Eğer iş doğru yapılırsa bir şey olmaz. Ben de işi doğru yapmak için kendimi ortaya koyacağım. Buraya geldiğimi hiç kimse bilmiyor. Bu da sizden yana bir puan. Haydi söyleyin bana.
Bir adam var. Bunu söylemekten nefret ediyorum. Ama başka bir din adamı daha. Ama kendi kilisemden biri değil. Luterci bir rahip. Epeyce genç biri. 30-40 yaşlarında diyebilirim. Burada Paris'teki liderleri o, hem Bonn hem de Berlin'deki Nazi hiyerarşisiyle doğrudan temas halindeki kişi. Adı Rahip Wilhelm König. İbadethanesi Neuilly-sur-Seine'de, bölgedeki tek Luterci kilise o zaten.
Onunla karşılaştınız mı?
Hayır, ona iletilecek belgeler olduğu zaman Hristiyanlar İttifak Derneğimizden bir cemaat mensubunu gönderiyorum. Ya çok yaşlı ya da çok genç birini. Onların tek dikkat ettikleri şey kazanacakları paralardır. Tabii ki bir ikisini sorguladım ve onun yaklaşık yaşı ve görüntüsüyle ilgili bir şeyler öğrendim.
Nasıl biriymiş?
Oldukça kısa boylu ve çok atletik, çok adeleli biriymiş. Cemaat binasının altında, içinde bir sürü jimnastik aleti, halter falan bulunan bir spor salonu varmış. Elçilerle orada cübbesiz halde buluşuyor ve her zaman ya bir kondisyon bisikleti ya da denge aletinin üzerinde oturuyor. Belli ki kısa boyunu gizlemek için.
Tabii bunlar sadece varsayımlarınız.
Ben Fransız istihbaratında çalıştım Monsieur, ama bunları öğrenmek için aldığım bütün o eğitime ihtiyacım yok. Bir keresinde 12 yaşında bir çocuk göndermiştim. Kendisine iletilecek bir paket vardı. König o kadar heyecanlanmış ki artık hangi makinenin üzerindeyse ondan inivermiş. Çocuk da bana sonradan dedi ki, boyu benim kadar bile değildi peder. Ama tanrım, adam sağ fikas.
O zaman tanıması zor olmayacak demek ki, dedi Latham. Brandisini bitirip sandalyeden kalkarken, König'in bir kod adı var mı?
Evet, ama koca Fransa'da bunu bilen 5'ten fazla kişi yoktur. Adı Herakles. Yunan mitolojisinde Tanrı Zeus'un oğlu.
Teşekkür ederim Monsieur Labalet. Ben de eşinizin Almanya'daki akrabalarını korumaya çalışacağım. Ama bu gece birine daha söylediğim gibi bütün vaat edebileceğim bu kadar. Öncelikli olan başka biri var.
Tanrı'ya emanet ol evladım. Pek çok insan benim bunu söyleme ayrıcalığımın kalmadığını düşünüyor. Ama ben Rabbimin benden ümidini kesmediğini düşünüyorum. Bazen bu dünya çok korkunç oluyor ve hepimiz onun bizlere verdiği iradeyle hareket etmeliyiz.
Bu senaryodan yana birkaç sorun var peder Lavolet, ama bunlarla canınızı sıkmayacağım.
Sıkmadığınız için teşekkür ederim. Hugo size silahınızı iade edecek ve sizi geçirecektir.
Son bir ricam daha olabilir mi?
Ne olduğuna bağlı, öyle değil mi?
Uzun bir ip ya da kablo, 3-5 metre yeter.
Neye yarayacak?
Pek emin değilim, sadece yanımda olması gerek diye düşünüyorum.
Siz ajanların işi hep böyle gizemlidir zaten.
Karşımıza neyin çıkacağını bilmediğimiz zamanlarda, dedi Drew hafifçe, olasılıkları hayal etmeye çalışırız. Bazen çok olasılık da yoktur.
Hugo size ihtiyacınız olan şeyi bulur. Atölyeye bir bakmasını söyleyin.
Drew Neusursen'deki Luther cemaat binasına vardığında saat sabahın 3:30 olmuştu. Taksiyi gönderip kiliseye yaklaştı. Kilise üstü kapalı, sıra sıra sütunlarla rahibin eviyle birleştirilmişti. Her şey kapkarandıktı. Ama parlak bir Paris mehtabının aydınlattığı açık gece göğü iki ayrı yapıyı da netçe göz önüne sergiliyordu. Latham yaklaşık 20 dakika bölgede dolanarak zemin kattaki her pencere ve kapıyı, özellikle de Neo liderinin kaldığı papaz loşmanındaki bölümleri inceledi. Kiliseye girmek çok kolaydı ama odalara giriş hiç de öyle değildi. Buralarda merkezi bir sisteme bağlı alarm tesisatı vardı. Alarmı harekete geçirmek Nazi'ye iyi bir şok olabilirdi ama aynı zamanda onu uyarmak anlamına da gelebilirdi. Drew'da cemaat evinin adresi ve numarası vardı. Ceketinin cebinden Witkowski'nin verdiği cep telefonunu, öbür cebinden de ince bir defter çıkardı. Sözlerini aklında tasarladı, numarayı okudu, sonra çevirdi.
''Alo, alo'' dedi ince bir erkek sesi telefonun daha ikinci çalışında.
''İngilizce konuşacağım çünkü ben doğuştan Zonnenkind'im ve Amerika'da büyüdüm.''
''Ne? Ne?''
''Berlin'deki bir toplantı için uçakla geldim ve New York'a dönmeden önce Herakles'le temasa geçmem yolunda talimat aldım. Uçağım hava şartlarından gecikmeli geldi, yoksa saatler önce size ulaşacaktım. Ayrıca Amerika'ya uçacağım da 3 saate kadar kalkıyor. Görüşmeliyiz derhal.''
''Berlin mi? Herakles mi? Siz kimsiniz?''
''Sözlerimi tekrar etmekten hoşlanmam. Ben bir Zonnenkind'im. Amerika'daki Zonnenkindlerin Führer'iyim ve sizden saygı istiyorum. Size verilmesi gereken bilgilerim var.''
''Neredesiniz?''
''Sokak kapınızın 10 metre uzağında.''
''Mein Gott, bundan hiç haberim olmadı.'»
''Zaman yoktu. Geleneksel kanallar kullanılamazdı çünkü sizin biriminize sızmışlar.''
''Buna inanamıyorum.''
İnanın şimdi bu telefonla Berlin'e hatta Bonn'a haber verebilirim. Herakles'in makamından uzaklaştırılması yolunda talimatları da alırsınız. Aşağı inip 30 saniye kadar benimle görüşün, yoksa Berlin'i arıyorum.
Yok hayır, bir dakika, geliyorum.
Daha bir dakika bile dolmadan üst katların ışıkları yandı. Bunu alt kattaki ışıklar takip etti. Sokak kapısı açıldı ve rahip Wilhelm König pijamaları içinde ve mavi şalına sarılmış bir halde ortaya çıktı. Bahçeden gelen gölgeli ışıklar içinde Drew adamı inceledi. Gerçekten de ufak tefek bir adamdı. Ama heybetli omuzları ve kalın bacakları vardı. Bacakları bükük büküktü. Kocaman bir buldog gibi iri, gergin yüzü meydan okur bir tarza, sanki hücum etmeye hazırlanıyormuş gibi bakıyordu.
Latin bahçenin karanlığından sahanlığın aydınlığına girdi. ''Lütfen buraya girin Herakles, dışarıda konuşacağız.''
''Siz neden içeri gelmiyorsunuz? Dışarıda hafif ayaz var, içerisi çok daha rahat.''
''Ben hiç üşümem.'' dedi Drew. ''Aslını sorarsanız hava epey sıcak ve nemli.''
''O zaman içeride klimamızı tercih etmez misiniz?''
''Bana verilen talimatlar lojmanınızın içinde hiçbir konuşma yapmamaktır. Bunun nedeni de tabii ki aşikar.''
''Söylediğiniz her şeyi banda alırım da kendi kendimi suçlayacak kanıt mı oluştururum sanıyorsunuz?'' diye bağırdı König keskin bir fısıltı halinde. ''Çılgın mısınız siz?''
Daha makul bir varsayım yapılabilirdi.
''Ne gibi?''
''Fransızların evi tellemiş olmaları.''
''İmkansız, herhangi bir tellemeyi anında ortaya çıkaracak araçlarımız sürekli devrede.''
Her gün yepyeni teknolojiler doğuyor muhterem peder. Berlin'deki üstlerimizin isteklerine yanılıyor olsalar da uymak zorundayız. İkimiz de böyle davranmalıyız.
Pekala.
König sahanlıktan dışarı açılan tek basamaktan indiği sırada Drew onu durdurdu. Durun.
Ne oldu?
Işıkları söndürüp kapıyı kapatın. Hiçbirimiz devriye gezen bir ekip otosunun durup bakmasını istemeyiz değil mi?
Haklısınız.
Evde başka kim var?
''Asistanım, odaları tavan arasında, mutfakta kendilerine emir verilmesini bekleyen iki bekçi köpeğim.''
''Üst katın ışıklarını aşağıdan kapatabilir misiniz?''
''Ana koridoru evet ama yatak odasına hayır.
Onları da kapatın.''
''Aşırı derecede dikkatlisiniz Herr Sonnenkind.''
''Eğitimimin neticesi Herr Herakles.''
42. ayrımın sonu. Sayfa 512.